Ayrım 6.
Sosyal devrimin ülke ile birleştiği son devre budur. Toplumun gelişmesi bu noktaya geldikten sonra herkes yeteneği ölçüsünde çalışır, ihtiyaca göre tüketir. Her türlü bağdan kurtulmuş, dilediği gibi bir ömür sürer. Bu son aşamasında sosyal devrim sorunu bir ve her ülkede aynıdır. Değişiklik ona götüren yoldadır. Arada geçen aşamalardır ve bunların hepsi ortak mülkiyete ve üretim temeline dayalı sınıfsız, hükümetsiz, özgür bir sosyal kuruluşa ulaşır. Aydınlık sayı 5, 1 Teşrin İnsani 921. Anatole France Nobel Armağanı. İsveç Akademisi 1921 yılı için Nobel Edebiyat Ödülünü Fransız edebiyatçılarından Anatole France'a vermiştir. Gerçekte bu teveccüh büyük yaşlı edibin dünyayı tutan şöhretine fazla bir şey eklemez. Kendisinin de buna en küçük ve önem vereceğini sanmıyoruz. Fakat ne olursa olsun hak ve hakikat ve güzellik savunucusu düşünür arkadaşlarımızla beraber adaletin galibiyeti bizi memnun etti. Diğer rakiplerin İngiliz romancılarından Thomas Hardy ve Fransız filozofu Bergson. Ne denli değerli ve büyük olursa olsun insaniyetçiliğin en asil geleneklerini canlandırarak bütün hayatı boyunca düşünce ve eylem alanında ön sırada mücadele eden bir yazarınkilerin önünde silinirler. Bu fırsatla bundan önceki sayfalarımızda tefrika ettiğimiz Krankubelli'yi büyük bir zevk ve ilgi ile okuyan okurlarımıza zamanımızın en büyük edibinin hayatına ve eserlerine dair kısa bir fikir vermek istedik. Anatole France 16 Nisan 1844 tarihinde Paris'te doğmuştur. Şair, meşhur Vision üzerine 1868'de yayımladığı bir tetkiki ve Parnasyenlerinki kadar mükemmel şiirleriyle edebiyat dünyasına atılmıştı. Onu şöhrete ulaştıran eseri 1881 yılında yayımladığı Sylvester Bonnard'ın Cinayeti adındaki romanıdır. Anatole France'ın bütün eserlerinde Thais, ilahlar, susamışlardı gibi geçmişi canlandıran ve kırmızı zambak ile özellikle Krainbel gibi birilerin ruh hallerini araştırıp işleyen zamanımızın adetlerini ve ihtiraslarını şimdiki çağ tarihinde olduğu gibi doğrudan doğruya Pinguinler Adası'nda olduğu gibi temsili bir surette tetkik eden Jean d'Arc gibi sırf tarihi eserlerinde ve bütün edebi tenkitlerinde aynı hakikat endişesini, aynı heyecanı, aynı açıklığı, aynı temiz taklit edilemez uslubunu buluruz. Anatole France yalnız büyük bir edip değil, aynı zamanda yüksek bir insandır. Dreyfus meselesi ve Zola'nın yargılanması sırasında aldığı tavır buna delildir. Her ne kadar savaşın ilk anında toplumu daima bilinçsizce sürükleyen geleneksel akıntıya o da kapılmışsa da bilimsel ve ruhi seçkinliği sayesinde kendisini çabukça toplamıştır. Son yıllarda Fransız Sosyalist Partisi'ne ve onun savunduğu sosyal prensiplere bağlılığını açıkça bildirmiştir. Özellikle öğretmenlere söylevi, bu söylev Kurtuluş Mecmuası'nın 3. sayısında yayımlanmıştır. Pek büyük bir önem ve ilgiyle karşılanmıştır. İsveç Akademisi Anatole France'ı çelenk takmakla bizzat kendisi şeref kazanmıştır. Anatole France 1896 yılından beri Akademie France üyesidir. Fakat 25 yıldır oraya devam etmiştir. Bilinir ki Nobel ödülü 300 bin franktan ibarettir. Anatole France, son gelen Fransız gazetelerinin verdikleri bilgiye göre bu parayı kendisinin de katılmasıyla Henri Barbusse ve bütün dünya düşünürlerinin ortak çabalarıyla düşünce akımlarına devrimci bir yön vermek için Paris'te kurulan Aydınlık grubuna bağışlamıştır. Bu davranışıyla büyüklüğünü, insani düşünce ve girişimlere karşı bağlılığını bir kere daha ispat etmiş oluyor. Bu münasebetle okuyucularımıza hatırlatmak isteriz ki 4 yıl önceki Nobel ödülünü kazanan ünlü Fransız ediplerinden Jean Christophe yazarı Romain Rolland da aynı surette hareket etmiştir. aydınlık, insaniyetçi edebiyatın en büyük, en şerefli temsilcisi, yaşlı sanatçıya en samimi hürmet, takdir ve tebriklerini gönderir ve aydınlık grubuna başarılar diler. Sayı 6. Karl Marx, filozof. Filozoflar dünyayı sadece değişik tarzlarda yorumlamak ve açıklamaktan başka bir şey yapmadılar. Halbuki onu değiştirmek gerekir. Karl Marx. Furberg üzerine 11. muhtıradan. Karl Marx, dehasıyla insan düşüncesine yeni bir yön vermek gücünü gösterdiği halde, yaptığı bu büyük ve derin etkiye rağmen belki eseri en az okunmuş ve en az anlaşılmış yazarlardan biridir. Bugün onun adını tanımayanlara artık rastlanmıyor. Fakat büyük bir çoğunluk yalnız vaktiyle bu adı taşıyan bir düşünürün çevresinde gürültüler koparılan bir devrim görünüşü ortaya koyduğunu ve yalnızca bunu önemli bir tarzda biliyor. Bunlar için Marx, kurulu insan toplumunu değiştirmek amacını güden, alelade bir politikacıdan farklı değildir. Biraz daha iyi bilgi edinmiş olanlar, kapital adında bir anıt sayılmaya değer eseri, vücuda getiren ekonomi bilgininin Karl Marx olduğunu bilirler. Fakat esas itibariyle onların da yazarın felsefesi hakkındaki bilgisi çok yüzeydedir. Büyük eserinin merak edip bazı özetlerini, seçilmiş parçalarını gözden geçirmekle edindikleri kadardır bilgileri. Bir de Marx'ın karşısında saldırganlar vardır ki çoğu ekonomi bilginleridir. Bunlar ekonomiye dair yazdığı eserleri uzun uzun okumuşlar, ince bir elekten geçirmişler, buldukları çelişkileri kendilerine karışık gibi gelen anlatımları kaydederek merhametsizce tenkit etmişlerdir. Bu eleştiricilerin kırgınlığı, hiddet ve şiddeti ilk zamanlar hakkıyla seçilemeyen bir nedenden ileri geliyordu. Kapital yazarı ekonomik, tetkiklerini onların uydukları geleneklere bağlı olmaksızın alışkanlıklarını yerle bir eden ve kendilerine büsbütün yabancı bir görüş açısından hareketle yapmıştı. Onlar kapitalden iktisadi kavramları ve toplumsal ilişkileri sorunun tartışılmadan aksiyom olarak kabul edilen iki temel ögesi görüşüyle onlardan yasalara varmasını, çözümlemeler ve saptamalar yapmasını bekliyorlardı. Oysaki Marx'ın uyguladığı yöntem gereği bu kavramlar o zamana kadar yapıla geldiği gibi ispatı gerekmeyen aksiyomlar olarak kabul edilmiyor. Özüne inilmek ve insanın bilincinin neden ve nasıl doğduğunun anlaşılması ve anlatılması isteniyor. Bu art arda gelen iki cümlenin orijinali yazarın anlatımına göre şöyledir. Onlar, iktisadi mefhumlar ve muamelat-ı beşeriye meselenin malum olarak verilmiş iki rüknü olduğu faraziyesine nazaran, bunlardan meselenin istikrar edebileceği kanunları tahlil ve tespit etmesini sermayeden bekliyorlardı. Halbuki Marx'ın kendisine çizdiği program mucibinde bu mefhumlar o zamana kadar yapıldığı gibi ispattan müstagni mütearifleri kabul ediliyor, kühnelerine varılmak, insanın dimanın ne suretle ve neden neşet ettikleri anlaşılmak ve anlatılmak arzu olunuyor. İkinci cümledeki kabul ediliyor sözünün kabul edilmiyor biçiminde olacakken tasih hatası sonucu öyle çıktığını sanıyoruz. Bu amaca ne dereceye kadar ulaştığı ayrıca araştırılmaya değer bir konudur. Fakat Marx'ın yeni buluşlar, yeni kavramlar ortaya koyduğu araştırmasını kavrayabilmek için önce amacını bilmek ve düşüncesinin hareket noktasını ve izlediği yolu belirlemek gerekir. Ne yazık ki karşısındakilerin hemen hiçbiri böyle bir araştırma ve incelemeye yetecek kadar felsefe bilmiyordu. Fikirlerini besleyen ve onlara hızını veren felsefi görüşleri gözden geçirmeden büyük adamın yazılarını harfi harfine biçimsel bir bölümleme ve eleştiriyle onu suç altında bıraktıklarını sanıyorlardı. Aynı dili konuşmayan kişilerin münazarasına benzeyen bu çarpışmalar tabiatıyla büyük bir yarar sağlamamıştır. Bunda Karl Marx'ın da biraz kusuru yok değildir. Zira o uzun felsefe incelemeleri sonunda kendine özgü bir bilimsel kavrama tarzına ulaşmış fakat bunun ayrıca açıklamasına gerek görmeden doğrudan doğruya ekonomik kavramlar üzerinde görüşünü uygulamaya koyulmuştur. Kapital bu suretle vücut buluyor. Biz Marx'ın fikir gelişimini adım adım izleyerek ekonomik sorunlarla uğraşmasının nedenini, temel kurallarına nasıl vardığını araştıracağız ve öz fikirlerini adeta dimağında uyanırken yakalamaya çalışacağız. 1831'de ölen Hegel'in Berlin Üniversitesi'nde bıraktığı etki olanca şiddetiyle sürüyordu. Ludwig Feuerbach, Alexander von Humboldt burada yetişiyorlardı. Burası Alman biliminin Kâbesi sayılıyordu. Kürsülerin çoğunu işgal edenler bu filozof ve üstadın izindeydiler. Doğduğu kentte orta öğrenimini tamamlayan Karl Marx, üniversite derslerini takip etmek üzere Berlin'e gelir gelmez doğruca bu çevreye atılmıştı. Felsefe bölümüne hakim olan Hegelciler arasında deha ile yakınlığı olan güçlü kişiler yoktu ve genç Marx bunun farkındaydı. Bu bölüme yazılmış olduğu halde hukuk bölümünde ihtiyar profesör Edmund Kranz'ın derslerini ilgiyle izliyordu. Bu derslerin düşünce gelişiminde çok yardımı olmuştur. Özellikle Alman irtica ve muhafazakarlığının bir bilim kalesi gibi olan tarihçi okula, mektebi tarihiye, karşı duyduğu sevgisizlik bu üstadın telkinidir. İlahiyat bölümünde Bruno Pavirini'nin derslerinden de Marx çok yararlanmıştır. Bu bilgin sonradan en değerli dostlarından biri olmuştur. Bu koşullar altında her türlü etkiye rağmen özelliğini koruyarak öğrenimini tamamlıyor ve 1841'de doktora tezini geçiyor. Bundan sonra gazetede yazarlık yaparken evvelce derslerine devam ettiği Bruno Bavire ve Kopin ile birlikte bir bağımsız bilinç felsefesi kurmayı çalışıyor. Bu gayet basit bir şeydi. Her sınıf diğer sınıflara karşıt durumda bulununca bizzat kendi sınıf çıkarlarını ve kendi amaçlarını değerlendirir ve anlarsa bilincin bağımsızlığına erer. Tarihsel özelliklere göre bu bilinç ya geç veya erken uyanır. Fakat bunun köküne kadar inmek, gelişmesini izlemek gerek. Böyle kısır bir işle zekasını yorduğu bir sırada büyük bir bilimsel olay Marx'ı bu çıkmazdan kurtarıyor. Bu olay Ludwig Feuerbach'in Hristiyanlığın Esası başlıklı şaheserinin yayımıdır. Marx'ın kafasında bu kitaptaki görüşler silinmez bir iz bırakıyor. Denilebilir ki Marx hayatının sonuna kadar Feuerbach'in etkisinden kurtulamamıştır. Felsefi görüşünün oluşumunda bu kadar önemli bir etken olan bu eserden birkaç kelime ile söz etmesek, ne tarihsel maddeciliği ne de filozofluğumuzun dünyayı görüş tarzını anlayamayız. Feuerbach'e göre Hristiyanlığın esası antropomorfizmidir. İnsan bencilliği nedeniyle ve hayalinin yardımıyla kendi benliğini ideal bir şekle sokar ve kendini tanrılaştırır. İlahiyat, bu bizim görüntülerimize göre yapılmış ilahın ilmidir. Bu ulusal varlığı olan çok tanrılar, müşrikler, toplumunda tanrı da ulusaldır. Akıl gerçekliğin, şenyet realite, verdiği bilgiler alanını aşmaktan acizdir. Boş yere Yunan filozofları tanrıyı kozmopolit bir varlık haline getirmeye kalkışmışlardı. Çok tanrılar, müşrikler, için halli kabil olmayan bu meselenin cevabını Hristiyanlık buldu. Tanrı'yı ruh gibi telakki etmekle onu doğadan ayırıyordu. Böylece duyurularımızla bildiğimiz alemden ayrı, duyumuzun üstünde bir alem yarattı. Bunun içindir ki Hristiyanlığın bütün bilimleri ve özellikle tabiat bilimlerini kaldırdı. Bunların yerine yalnız ilahiyat konuluyordu. Fakat ilahiyat kendi konusunu incelemek isteyince felsefeye dönüşüyordu. Skolastik felsefe insanları ikirciliğe, tereddüte alıştığı ve bundan da uyanış devresi doğdu. Esas felsefi dine dönmek isteyince Protestanlık ortaya çıktı. Tanrı'nın bizatihi ve izatihi, kendi kendine ve kendiliğinden, Tanrı'nın kendi kendini kendiliğinden var edişi, felsefe dilinde ensoi parsoi olduğunu araştıran Katolikliğin aksine olarak Protestanlık onun için insan ne olduğunu anlamaya gayret eder. Birincisi ruh ile madde arasında bir çelişki ise ikincisi akıl ile iman arasında bir çatışmadır. Fakat düşünce bu çelişkinin kölesi olmaz. Bağımsızlığını alır ve tabiata döner. Yeni zamanın konusu Tanrı'nın gerçek haline getirilmesi ve insanlaştırılmasıdır. Evrendeki Tanrı gerçekte var olmayan, muhayyel, insandı ve bundan ötürü eti ve kemiği ile var olan gerçek insanın inkarı idi. Gerekli olan Tanrı'yı gerçek insana, kendisini bütünüyle bilen insana indirgemektir. Yadsıma, inkar, insanın sonradan kazandığı olumlu bir özelliktir. Furbeck'in maddeciliği bu yolda ortaya çıkıyor. İnsanın doğal bir varlık, mevcut gibi telakkisi, Marx daha ileri giderek insanı sosyal bir varlık telakki eder. Fakat araştırma yolu değişmiş olmuyor. Marx, Furbeck'e ait bir sıra muhtıralar yayımlayarak kendi görüş tarzını tespit etmiştir. Esasen 1840-1850 yılları arasında geçen zamana Marx'ın felsefe devri demek doğru olur. Bütün yazıları felsefeyle uğraşısını yansıtır ve bir yazısında bizzat kendisi felsefeden hareketle iktizada geldiğini açıklamıştır. Kapital 1844 yılı sonunda söz konusu muhtıralarda kendi kendisine sorduğu sorulara cevaptır. Bu muhtıraların birincisinde Furbeck'inki de dahil olmak üzere bugüne kadarki maddeciliğin esaslı yanlışı, nesneleri, duyularımızla tanıdığımız evreni ve realiteyi ancak madde ve algı şekillerinde öznel, enfüsü, subjektif olarak kavrayıp maddi insan faaliyetleri gibi anlamamasındadır. Furbeck nesnel, objektif bir tarzda idealin, mefkürenin içerisinden bağımsız duyularla bilinen başlı başına mahsusi nesneler ister. Ama bizzat insan faaliyetini nesnel, afaki bir faaliyet olarak tasavvur etmez, diyor. Bütün Marksizmin hareket noktası ve özü buradadır. Marx'ın tekçilik felsefesinden söz edilirken araştırılmalıdır ki bilginin konusu öznenin, failin, failiyetinin ürünüdür. Eski felsefelerin bir ene, ben ile gayri ene, benden gayrısı, dış dünya ile ruh diye ayırdığı bir birlik karışımı, halitası, öznenin nesneyi, şeyhi objeti, meydana getirdiği bir faaliyet olarak göstermesiyle yeniden birliğine, vahdedine dönmüştür. Bu noktada tarihsel maddecilik, tabii maddecilikten ayrılır. Oswald'ın tabii ve Mihan iki maddecilikte hareket noktası maddedir ve ene, ben, onun ürünüdür. Marksizmde özne ile nesne arasında diyalektik bir bütünlük vardır ve bu anlamda esas birlik söz konusudur. Marx'ın burada incelemelerinin çok önemli bir anındayız. Zira tarihsel maddecilik felsefe faaliyeti ile iktisadi faaliyetin kaynaşma noktasıdır. Marx'ın esinlendiği Furbeck'in materyalizmi ile Buckner'inki arasındaki bir uçurum vardır. Furbeck'e göre hakikat ne idealizmde ne de maddecilikte olup insanlığın doğal tarihindedir. Tarihi tabii beşer. Duygular ve olaylar onun bakış açısına girer. Zira bana tümlüğü ve tekliği, külliyet ve ferdiyet temin eden odur. Düşünen ve hisseden dima olmadığı gibi hisseden ve düşünen ruh da değildir. Hayatın esası onun kendi görüntüleridir. Marx, insanın doğal tarihine dayanan bir deneycilik olan bu şekilde bir maddecilikten söz ediyor. Güya realitenin son dayanağı olan bir madde görüşüyle hayatı, tarihi ve fikri açıklamak isteyen metafizik maddecilik ile ilgisi yoktur. Engels, Marx'ın maddeciliği idealist bir görüşün esiri olmaksızın ve gerçeklikle tabiat ve tarihi ona yaklaşan herhangi bir kişiye kendiliğinden göründüğü gibi algılamaktan ibarettir, diyor. Din, Felsefe ve Sosyalizm, sayfa 205. Bilindiği gibi bu deneysel bilimlerin görüşüdür. O halde tarihsel maddecilik sadece deneycilik demek oluyor. Engels bize haber veriyor ki deney Marx için yalnız eşyanın değil yaratılışın, tekevvünatın da deneyidir. Zaten Marx'ın kullandığı felsefe metodunu tanımlarken aynı yazar doğanın insan toplumunun ve düşüncenin hareket ve evrimleşmesinin yasaları bilimseldir diyor. Bu esaslara göre tarihsel maddecilik bir deneysel diyalektiktir. realitenin hareket yasalarını inceler. Bütün duyularımız dış dünya ile ilişkiye girdiği zaman harcadığımız maddi faaliyete deney, tecrübe deriz. Belleğimizde biriken şeylerin artması sonucu bu deney, tecrübe, daimi bir büyüme ve birbirine geçme, ihtilat halindedir. Bu surette alem hakkındaki bilgimiz ilerler ve onu öğrenerek tarihsel bir tarzda kendisini yaratırız, var ederiz. İdealizmin çoktan beri bildiği bu görüş maddeciliğe meçhul kalmıştır. Zira bu sonraki için nesne, şey, objet verilmiş, özneye hariç ve hariçten alınması ve bilincimize kaydolması gereken bir şeydir. O halde bilgiyi özet olarak nasıl tanımlayabiliriz? Furbeck'e ait ikinci muhtıranın Marx bize cevap veriyor. İnsan düşüncesinin nesnel, afaki, gerçeğe erişip erişmediği bir teori meselesi değil, pratik bir meseledir. Yani bilmek yapmaktır. Sokrates çok önceden bunu söylemiştir. Aynı muhtırada pratikten soyutlanmış düşüncenin gerçek ya da gerçek olmadığı tamamıyla skolastik bir tartışma diyor. Nesne bizzat deneye tabi tutulmazsa sadece bir kelimeden ibarettir ve bizim bilincimiz ona erişemezse gerçek olarak mevcut değildir. Böylece Marx her şeyi gerçek insana indirgiyor. Altıncı muhtırasındaki şu görüş çok önemlidir. Furbeck, dinsel kişiliği insansal kişiliğe, zat-ı dini, zat-ı beşere indirger. Fakat insansal kişilik tek bir kişiye bağlı bir soyut düşünce değildir. Gerçekte insansal kişilik toplumsal faaliyetlerin bütünüdür. Bu gerçek kişinin gerçek oluşunun eleştirisine girişmemekle Furbeck, bir, tarihin akışını dikkate almayarak dinsel ruhu maddeleştirmeye ve doğruluğunu araştırmadan peşin olarak soyut ve yalnız bir insan bireyi tasavvur etmeye. 2. İnsanlığı asıl ve esasında doğal bir bağla birbirine bağlı bir bireyler koleksiyonu olarak anlamaya kendi kendisini mahkum ediyor. Öznenin yaşantısı ancak bireysel ve toplumsal bir tecrübenin bağdaşması sonucu olabilir. Bilim insanlığın ortaklaşa faaliyetlerinin sonucudur. Eğer bireysel duygular ve anlayışların çarpışması olanağı olmasaydı, bilim ve teknik vücut bulamayacaktı. Marx, bireysel tecrübeye değil, sosyal tecrübeye müracaat ediyor ve Furbeck'in başlıca yanlışına şu cümleyle işaret ediyor. Furbeck, dinsel ruhun toplumsal bir ürün olduğunu ve incelediği soyut bireyin gerçekte toplumun belli bir şekline mensup olduğunu görmüyor. Dünyayı tanımak isterseniz toplumu inceleyiniz. Birey ve onu harekete geçiren güçler hakkında tam bir bilgi edinmek için yaşadıkları toplumda insanların içinde bulundukları ortamı ve koşullarını tahlil etmezsek ne bilim ne de bilgi olabilir.